Ayrım 22, sayfa 307. Uraz hiçbir şey duymadan, hiçbir şey görmeden dosdoğru karşıya bakıyordu. Kendisini bir veba salgınına uğramış lanetli bir adammış gibi hissediyordu. Kaybettiğinden değil, başka kaybedecek şeyi olmadığından. ''Muki, daha ne istiyorsun ey hacı efendi? Sen ve kargan efendimin her şeyini aldınız, her şeyini, her şeyini!'' diye bağırdı. Muki'nin yakınması epey sesli çıkmıştı. Emcet Han ona doğru döndü. Seyis'in ablak çocuksu yüzünden hiç saklayamadığı acılı bir keder okunuyordu. Emcet Han Uraz'a, ''Bozkırların atlısı'' dedi, ''inan bana kabul etmek şerefini, bana bahşedeceğin parayı sana borç verebilirim. Böyle yapmakla herhangi bir erdem gösterme iddiasında değilim. Seninkisi gibi bir atı olan bir kimseye borç verince karşılığı var demektir.'' Donmuş kalmışlığı içinde Uraz söylenenleri anlamadı. Sadece sözlerin cömert sıcaklığını hissetti ve Emcet Han'a doğru eğildi. O sırada kocaman bir el dirseğini yakaladı ve acı dolu bir fısıltı işitti. ''Uraz, peygamber aşkına Uraz, her şeye kadir Tanrı aşkına bahse girme, ne olur cahilin üzerine bahse girme.'' Efendisinin kendisinin bile henüz bilmediği şeyi Muki önceden sezmiş miydi? Uraz Muki'nin kolunu itti ve yüzüne karşı, ''Neden girmeyeyim?'' dedi. Muki Emcet Han'ın başının üzerinden atlayıp Uraz'ın önünde diz çöktü. ''Yapma bunu, yapamazsın bunu, yapmayacaksın bunu.'' Uraz yerde uzanmış olduğu için Muki yalvarır gibi yere çökmek zorunda kalmıştı. Ama sesinde hiçbir yalvarma yoktu. İnatçı bir ısrarla konuşuyordu. Muki'nin sertleşmiş, olgunlaşmış yüzünden Chopendo sözlerin ardındaki duyguyu anlayabiliyordu. Seyis'in gözleri cahil sade senin değil diyordu. İlk önce onu bugünkü cahil yapan tur senin. Ona baktığım, onu iki gözümden daha fazla sevdiğim için benim de. Sonra Maymana'nın bizim bozkırlarımızın ve sen onu bir adi et parçası gibi talih pazarına fırlatıyor ve kim tarafından nereye götürüleceğini aldırmadan onu tehlikeye atıyorsun. Kurt gülüşü Uraz'ın yüzüne her zamankinden daha keskin bir görünüm verdi. Gururla acımasızlığın insanlar kader ve kendi kişiliği üzerinde yoğunlaşmasının zevkini ve azabını daha önce hiç bu denli duymamıştı. Tek bir hareketle tehlikeleri göze almayı ve her şeye karşı koymayı, her ikisini de son haddine vardırarak birleştirecekti. Geleceğin cennetine ve geçmişin kutsanmasına karşı çıkıyor, meydan okuyordu. Muki'nin sadakatini bir daha onarılamayacak ölçüde kıracak en güçlü silahı sonunda bulmuştu. Uraz kaymakama seslendi. ''Bana birkaç dakika izin verin efendim. Bahis karşılığı olarak aygırım cahili sürüyorum.'' Hiçbir söz bundan daha fazla etki yapamazdı. Uraz'ın gelişini gören herkes cahile hayran kalmıştı. Kaymakam, ''Seninle bahse tutuşacak adamı nereden bulacaksın ki?'' diye sordu. ''Biliyorsun herkes aynı yanı tutuyor.'' ''Uraz, ben o yandan değilim.'' dedi. ''İleri sürdüğüm değeri savunmak için ben yabancı hayat alın koçuna oynayacağım.'' Seyircileri dolaşan mırıltı kederli bir iç çekiş, bir acıma iç çekişi gibiydi. Fısıldaşıyorlardı. ''Ah ne yazık, ne de soydu bir at.'' ''Gitti, sokağa atıldı. Yarasından ötürü sahibi aklını yitirmiş olmalı.'' Hala dizlerinin üzerinde olan Muki yüzünü elleriyle kapadı. ''Kaymakam, isteğin buysa ey atlı, bahis için sürdüğün değerin ölçülebilmesi için söyle aygırını getirsinler.'' Kamçısının ucuyla Uraz Muki'nin omuzunu dürttü. ''İşitti mi Seyis?'' Muki bileklerine zincirler asılıymış gibi ağır ağır hantal adımlarla yürüdü ve cahili bağladığı kavak ağacına vardı. Kendini karşılayan mutlu kişnemeyi, ellerini yalayan dilin sıcaklığını duymamaya çalıştı. Kendisininkileri arayan iri yumuşak gözlerin tatlı pırıltısını da görmemezlikten geldi. Cahilin ipini çözerken dünyada en sevdiği sesin arkasından fısıldadığını işitti. ''Seyis, koca Seyis!'' Muki şimşek gibi döndü ve karşısında bir çift koyu renk bir kefene bürünmüş, yüzü siyah bir maske ile örtülü biçimsiz bir varlık gördü. ''Zere, sen misin? Nasıl?'' diye kekeledi. Zere soluk soluğa ve sabırsız tepenin üstünü işaret etti. ''Oradan öbür kadınlarlaydım. Erkeklerden uzakta ve çadır giymek şartıyla seyretmemize izin verdiler. Ben de bir çadır giydim.'' Peçesini çekiştirerek ekledi. ''Bu torba, bu paçavra beni boğuyor. Göçebe kızları küçükken de büyükken de böyle şey giymezler.'' ''Seni binlerce kadının arasında gözlerinden tanıyabilirim. Onlar yıldızlarım benim.'' Kız kendini örten kukuletayı hiddetle sarsarak, ''Gözlerim atımızı elimizden kaçırmamızı önleyebilecek mi?'' Muki, ''Demek biliyorsun.'' diye mırıldandı. ''Çocuklar boyuna haber getiriyorlar. Söylediklerine inanamadım. Ama şimdi seni gördükten sonra demek doğru.'' Bu ki öylesine alçak bir sesle doğru dedi ki kız ne dediğini sadece onun dudaklarının kıpırdamasından anladı. Seyis'in kolunu yakaladı, adamı kendine doğru çekti ve ayaklarının ucunda yükseldi. Kara kumaştaki deliklerden pırıldayan gözleri Muki'nin gözlerini yakaladı. ''Bu atın çalınmasına izin verecek misin? Önlemek için hiçbir şey yapmadan çalınmasına, tek zenginliğimiz, tek fırsatımızın elimizden alınmasına izin verecek misin?'' Muki ağır ağır Uraz'ı öldüreceğim dedi. ''Başka bir ricayla sahip olduktan sonra mı? Kaybedecek bir saniyemiz yok, atla, beni de arkana al, rüzgar gibi uçalım.'' Kızın sesindeki ateşli cüret ve tutku peçenin altındaki gözlerinin keskin pırıltısı Muki'nin ileriyi görmesine, düşünmesine engel oluyordu. Cahil'in yularını çekerek kopardı ve ayağını üzengiye attı. Zere çapanının eteğinden yakaladı. ''Dur'' dedi, ''vakit kalmadı, senin ağır davrandığını anlamış olacaklar.'' Tabancalı bir polis onlara doğru geliyordu. Zere kavakların ardında gözden kayboldu. Muki Cahil'i dövüş meydanına doğru götürdü. Cahil meydanın ortasında, arkadaki kamışların, çiçek açmış çalılıkların ve ırmak yolundaki dizi dizi ağaçların önünde duruyordu. Zaman zaman ön ayağıyla yeri sabırsızlıkla eşeliyordu. Handaki seyislerin bakımıyla yeniden pırıldamaya başlayan, tüm gücü ve güzelliği karşısında seyirci sıralarından bir saygı mırıltısı yükseliyordu. Onun yanında ayakta duran Muki korkunç bir utanç ve acı hissediyordu. Bu atla birlikte gururunu, hazinesini, yüreğini de açık arttırmaya çıkarmış oluyordu. Uraz durmadan gülümsüyordu. Kaymakam önce seyircilere seslendi. ''Sayın halkımız, aygırı iyice gördünüz mü?'' ''Bundan daha görkemli bir at olamaz.'' diye yanıtladı halk. ''Sen ne paha biçiyorsun ey atlı?'' Uraz Emcet Han karar versin diye karşılık verdi. Burada onun yargısına, onun dürüst aklına denk kimse yoktur. Emcet Han cehennem taşından tesbihini yeniden eline almıştı. Birkaç tesbih tanesini parmaklarının arasından geçirdikten sonra hiç duraksamadan, ''Böyle bir atın fiyatı olamaz. Böyle bir ata 100.000 Afgan lirası veren, ki ben derhal vermeye hazırım, çok ucuza almış olur.'' Uraz kabul ediyorum dedi. ''100.000, 100.000, 100.000.'' Rakam ağızdan ağıza dolaşıyordu. Orada bulunan herkes, özellikle en yoksullar şaşkınlığa uğramıştı. En fazla da yeşil sarıklı adamdı şaşkınlığa uğrayan. Hacı Zaman nöbete tutulmuş gibi seyrek ve tutam tutam sakalına doğru, ''Ah neden o kadar param yok? Bozkırlardan gelen bu çılgın adam Tanrı'nın bir armağanı.'' diye söyleniyordu. Sonunda Uraz'ın başının üzerinden bağırdı. ''Ey zengin Emcet Han, bu atı alabilecek tek adam sensin ve de kullanabilecek. Onun için atlının bahsini kabul etmelisin.'' ''Kabul'' dedi Emcet Han. ''Tüm bahisleri kabul ediyorum.'' dedi Uraz. Kaymakam yanındaki yazıcıya bütün bahisleri ve bahse girenlerin adlarını yazması emrini verdi. Hacı Zaman açgözlü bir acelecilikle eski kesesinin içinde ne var ne yok boşalttı. Koyduğu parayı belirten ilk o oldu. ''52.300 Afgan.'' Doğal bir saygıyla yazıcı ikinci olarak Emcet Han'a döndü. ''Benim adımın karşısına bahse girecek herkes koyacağı parayı bildirdikten sonra demin söylediğim miktara erişmek için ne eksik kaldıysa onu yaz.'' Kimse geri durmuyordu. Herkes kazanacağından emindi. Herkes ceplerinde az çok ne varsa ortaya dökmüştü. Kaymakam bile. En sonuncu olarak da yazıcı. Emcet Han listeyi aldı, dizlerinin üzerindeki cehennem taşı tesbihinin altına yerleştirdi ve Uraz'a ''100.000 Afgan karşılandı, cüretli atlı.'' dedi. ''Teşekkürlerimi bildiririm.'' dedi Uraz. Nezaketi tamamiyle yüzeysel ve umursamazdı. 100.000 Afgan, 500.000 Afgan ya da 2 Afgan, onca hiç önemi yoktu. Tek esas harika olgu, Maymana'ya dönüşünü, Muki'ye kendine ve tüm dünyaya galebesini, şerefini, tüm varlığını, talihin ve içgüdüsünün tek bir atışına karşı oynamak üzere oluşuydu. Ve herkese karşı tek başına. Bir kral kudreti, tanrısal bir heves. Kaybederse gerçekte kazanmış olacaktı. Böylesine kudretli olmak tüm hayata, tüm ölüme bedeldi. Hayatal Uraz'a yaklaştı. Başıboş bırakılan koçu onu bir köpek gibi izledi. ''Hayvanıma güveniyorsun atlı.'' dedi kesik kesik. ''Ya büyük cesaretin var ya da zır delisin. Ben bu iki niteliği de severim ve saygı duyarım. Teşekkürler.'' Uraz kakmalı silahlı yabancıyı dikkatle süzdü. Adamın gözlerinde alaycı pırıltıdan hiçbir iz kalmamıştı. Hayatal yerine döndü. Kaymakam buyruğunu verdi. ''Aygırı götürüp sıkı muhafaza altına alın. Dövüşün sonuna kadar o hepimizindir. Eyüp ve Hayatal, dövüşü başlatın.'' Kalabalık onun sözlerini tüm sabırsızlıklarıyla onayladı. Bahislerin yazılması uzun sürmüştü. Güneşin sıcağı bunaltıcıydı. Herkesin sinirleri yıpranmış, lime lime olmuştu. Çünkü çok çeşitli, sayısız, garip ve şiddetli heyecanlar çekmişlerdi. Ve bütün bunlara bir servet kazanma isteğinin ateşi eklenmişti. Kazanacakları kuşkusuzdu. Ama kazançlarının ağırlığını ceplerinde bir an önce duymak istiyorlardı. İlk saldırı telaşlarının karşılığını vermedi. Toslaşma olmamıştı. Toslaşacakları an küçük koçun yana kaçması, boyundan ötürü öylesine çabuk, öylesine kıvrak olmuştu ki topuz tetikli olduğu halde yine de aldanmıştı. Siyah beyaz postu hasmının donuk seyrek kürküne yakın ama değmeden geçti. Topuz kendini derhal toparladı ve atıldı. Başının tüm güçle savrulan bu balyozun eğik olması onun doğru hedef almasını engellemiyordu. Bilgiç seyirciler sevinçle bağırdılar. Bu bir denemeydi. Pis hayvanı deniyor. Ne menem şey olduğuna bakıyor. Şimdi canına okur. Biri görkemli, öbürü komik, iki kafa birbirine değdi. Ya da öyle gibi göründü. Ama paramparça edici çarpışma sesi duyulmadı. Gerçekte hiç ses çıkmamıştı. Ve ilk dönen hayat alın hiçbir yara almamış, hafif adımlı, çevik koçu oldu. Sıradan sıraya fısıldaşmalar yayıldı. Gene atlattı şeytan. Nasıl? Boynuzsuz yanıyla girişti. Gerçekten, gerçekten, tamam, anlıyorum. Topuzun başı kaydı ve onu çok ileri götürdü. Ama şimdi öğrendi, şimdi aklayacak. Gerçekten de topuzun her halinde korkunç öfkeli ama aynı zamanda temkinli bir irade seziliyordu. Artık saldırmıyordu. Karşısında ağırlığı olmayan bu yaratığa karşı hız gerekmezdi. Kısa adımlarla ve düşmanla kaçış yolu bırakmamak için başını iki yana sallayarak ilerledi. Kısılmış, kanlanmış gözlerinde sağduyu öfkeyi dengeliyordu. Gözleri saldır saldır, bu sefer seni ele geçireceğim diyordu. Ve konuşma yeteneği olan seyirciler topuzun aklından geçenleri bağıra bağıra dile getiriyorlardı. Ama saldırma olmadı. Hayat alın koçu tam hızla ileri atılmışken hasmına iki adım kala birden durdu ve topuzun etrafında bir köpek gibi sıçramaya başladı. Sağında, solunda, önünde, ardında ve her seferinde sert keskin bir toz vuruyordu. Bu vuruşlar topuz gibi güçlü bir yaratık için hiçbir tehlike taşımıyordu. Ama onu çileden çıkarıyor, rahatsız ediyor ve soluğunu yitiren kısa savunma hareketleri yapmaya zorluyordu. Sıradan sıraya öfkeli bir homurtu yayıldı. Bu artık şaşkınlık ya da hayal kırıklığı değildi. Korkuydu kalabalığı saran, paraları için, anlayışları için. Bağırmalar duyuldu. Şeytan dürüst dövüşmüyor, sadece topuzu yoruyor. Bu dövüş olmaktan çıktı. Durdurun! Kaymakamın güç bir karar üzerinde düşünmesine gerek kalmadı. Hayatal uzun boyunu bir santim bile eğmeden, gururundan bir damla bile eksiltmeden, başını eğerek kalabalığın isteğini kabul ettiğini belirtti. Ağzına sokup ıslığını öttürdü. Bu kez ses vahşicesine kısa ve keskindi. O andan itibaren olaylar öylesine hızlı geçti ve öyle şaşırtıcı bir biçimde gelişti ki, en ön sırada oturan Uraz bile zorla izleyebildi. Hayat alan koçu topuzu taciz etmeyi bir anda kesti, geri çekildi, güç topladı ve atıldı. Şaşırmış, sinirlenmiş hasmı kendini toparlayıncaya kadar hayat alan koçu onun üzerine atılmıştı bile. Ama göğsüne ya da alnına toslayacağına, küçük yaratık topuzun diz altına başının boş yanıyla vuruyordu. Tam hakaretler ve itirazlar yayılmaya başlamıştı ki, büyük korkunç bir sessizlik seyircilerin üzerine çöktü. Diz altından taşan, kızıl bir çağlayan siyah beyaz kürkü lekeliyordu. Topuz öfkeli şaşkınlık içinde yok olmuş gözlerle kanlı kaynağa bakıyordu. Ve küçük uyuz koç yeniden saldırıya geçmişti bile. Hemen hemen inanılmayacak bir hız, nişancılık ve güç ile küçük koçun kafası düşmanının iki gözünün ortasına, burnun başladığı en zayıf yerine bir tos vurdu. Sonra top gibi geri sıçradı ve aniden durup topuzun ölüm çırpınmalarını soğuk bir merakla seyretmeye başladı. İlk çığlık Eyüp'ten yükseldi. ''Cinayet! Cinayet! Alçakça, pis bir hile! Başka türlü olamaz!'' diye gürledi. Sahibinin bacağına bir köpek gibi sürtülen küçük koça doğru koştu, elinin birini kırık boynuzun üzerinden geçirdi ve kaldırıp seyircilere gösterdi. Eli kan içindeydi. ''Kırık boynuz kama gibi, bir katilin kaması gibi keskinleştirilmiş!'' diye bağırdı. Kaymakam kalabalığa hiddetini göstermeye fırsat vermeden ''Buna ne diyorsun, hayat al!'' diye sordu. Silahlı adam topuzun leşine kadar yürüdü, kıvrık burunlu çarığını beyaz eldivenli ayağın üzerine koydu ve ''Size Eyüp cevap versin efendimiz ve şu leş gibi hayvanın ayağını tuzak olarak kullanmayı kendi başına mı öğrendiğini söylesin.'' Hayat al seyircilerin bir soluk almasına yetecek kadar bir süre sustu ve sonra konuşmasını sürdürdü. ''Ve sen Eyüp, yetiştiricilerin şahı, Söylesene bana, hayvanıma tüküreceğine neden dövüşten önce kırık boynuzuna bakmadın da sonra baktın? Hiç kimse, başta ben, seni bundan alıkoyamazdı. Bu sözleri uzun bir sessizlik izledi. Dona kalmış, küskün, acı, öfkeli bir sessizlik. Aşağılık bir açgözlülük ile dürüst mantık arasında yüreklerde sürdürülen acılı tartışma, düşünce dolu bir sessizlik. Ama Bamiyanlılar dürüst oyuncuydular, adalet kazandı. İçlerini çekerek, gözlerimiz kör idiyse her şeye kadir, Tanrı'nın isteği böyleymiş dediler. Ama Hacı Kazan onu kahreden acısının ve öfkesinin üstesinden gelemiyordu. Hozad'ın kemikli dizine vurarak hırladı. Beni neden uyarmadın, sahtekar büyücü? Hozad olduğu yerde sıçrıyor ve bir şarkı mırıldanır gibi, düş gören ot, gülen ot, şakıyan ot diyordu. Karga kıpkırmızı gagasını açtı ve hafifçe gakladı. Emcet Han Uraz'a, cesaret kazandı ey bozkırların binicisi dedi. İnan bana yürekten söylüyorum, en mutlu adam benim burada. Tesbihini bahis listesinin üzerinden kaldırdı ve kağıdı uzattı Uraz'a. Bir saat içinde odanda bunların tümünü elimle sana vereceğim ve benim elimden de 100.000 afganı tamamlayan parayı alacaksın dedi. Uraz kendi içinde mutluluk duygusunu aradı, boşuna. Dipsiz, sonsuz bir yorgunluktan başka bir şey hissetmiyordu. Alçak bir sesle, atım dedi. Muki cahili getirdi ve Uraz'ı eğere yerleştirdi. Uraz seyise, gördün mü dedi. Muki hiç karşılık vermeden kıpırtısız, bomboş gözlerle baktı. Onu bağışlamamıştı. Onu hiçbir zaman bağışlamayacaktı. Zaferden sonra Uraz'ın hissettiği tek ve bir anlık zevk bu oldu. Kızıl Kaya'nın ve dev Budaların dibindeki yola vardıklarında Zere çadırının içinde Muki'nin yanından geçti. Görünmeyen ağız, atı çözerken bana söylediklerini ansıyor musun diye sordu. Muki soluk verircesine ansıyorum dedi. Hepsini mi? Hepsini. Zere onun için söylediklerini de mi diye fısıldadı. Kukuletasının kara tepesi Uraz'a doğru eğilmişti. Onları da. Öyleyse her şeyi bana bırak. Kız evlerine dönen çadırlı kadınların arasında öbürlerine benzeyen donuk bir hayal gibi gözden kayboldu.